İşte o anlar için yanınızdayız. Hayata değer katmak için buradayız. Memorial Göztepe hizmetinizde.
Meme ucu nedir? Erkeklerin neden meme ucu var? Erkek memesi süt üretebilir mi? Meme ucu İngilizce nipple, memenin yüzeyini dışarı doğru çıkıntı yapan ve süt kanalları aracılığıyla bir dişinin sütünü dışarı salgılamasını sağlayan doku bölgesidir. Göğüsle meme aynı şey değildir ve biri diğerinin kibar formu da değildir. Göğüsle memeyi eş anlamlı kullanmak, anatomik ve bilimsel olarak tamamen hatalıdır. Her bir meme ucu aynı zamanda meme papillası veya emzik olarak da adlandırılır, uç çevresinde silindirik olarak düzenlenmiş 15-20 adet süt kanalının çıkışlarını içeren küçük bir dere çıkıntısıdır. Süt meme ucundan pasif bir şekilde çıkabileceği gibi düz kas kasılmalarıyla yoluyla aktif bir şekilde de atılabilir. Meme ucunun etrafında meme ucuyla büyük oranda aynı renkte olan ama vücudun geri kalanından koyu olan dairesel bir bölge bulunur. Bu bölgeye areola denir. Meme ucu fonksiyonu. Meme uçlarının fizyolojik amacı emzirme döneminde kadın meme bezlerinde üretilen sütü bebeğe iletmektir. Emzirme sırasında bebeğin dudakları ve emme davranışı tarafından meme başı uyarılır ve buradaki sinirler hipotalamus uyararak oksitosin salgılanmasını sağlar. Oksitosin, hamilelik sırasında artan ve süt atma refleksinin üretilmesine yardımcı olmak amacıyla meme dokusunu etki eden bir hormondur. Bebeğin meme ucunun uyarması sonucu artan oksitosin, doğumdan sonra bile ana rahminin kasılmasına yol açar. Annenin meme uçlarının uyarılmasıyla oluşan güçlü uterus kasılmaları, uterusun atar damarları sıkıştırmasına yardımcı olur ve bu kasılmalar doğum sonrası annelerin deneyimlediği kanamayı önlemek için gereklidir. Bebek meme ucunu emdiğinde veya uyardığında oksitosin seviyeleri yükselir ve memedeki küçük kaslar kasılarak sütü süt kanallarını hareket ettirir. Bebeğin meme ucunu uyarmasının sonucu anne sütünün kanallar aracılığıyla meme ucuna taşınmasına yardımcı olur. Sütün bu kasılmasına süt fışkırtma refleks denir. Kavrama bebeğin süt alabilmek için meme ucuna doğru bir şekilde bağlanmasını ifade eder. İyi bir kavrama için areolanın alt kısmının bebeğin ağzında olması ve meme ucunun bebeğin ağzının içine çekebilmesi gerekir. Zayıf bir kavrama süt fışkırtma refleksini oluşturmak için yeterli meme stimülasyonunu sağlayamaz. Bebeğin ağzı sadece meme ucunun en uç kısımlarını kavruyorsa meme ucu yeterince uyarılamaz. Bu zayıf bağlanma meme uçlarının ağrımasına ve çatlamasına hatta annenin emzirmeye devam etme isteksizliğine yol açabilir. Doğumdan sonra meme ucunun bebek tarafından sürekli ve artan şekilde uyarılmasına bağlı olarak annenin süt üretimi artar. Bebeğin meme emme süresi artarsa meme bezleri de süt üretimini artırarak bu uyarıya yanıt verir. Meme ucu anatomisi. Keseliler ve plasentalı memelilerin vücudunda 2 çiftten 19 çifte kadar değişebilen sayılarda genellikle vücudun iki yanına eşit olarak dağılmış biçimde meme ucu bulunur. Süt hattı. İnsanlarda 2'den fazla meme ucu oluşumu. Bir hayvanda meme uçlarının geliştiği hatta süt hattı denen bir doku yolağı bulunur. Bu doku vücudun ön tarafında bulunur ve kollardan başlayıp bacaklara kadar uzanır. İnsanlarda sadece 2 tane meme ucu olduğu için bir süt hattı olmadığını sanabilirsiniz fakat bu doğru değildir. Evrimsel tarihi boyunca 2'den fazla meme ucuna sahip atalardan evrimleşmiş primatlardan gelen insanların da vücudunda uzun bir süt hattı bulunmaktadır. Bu meme hattı memeleri ve süt bezlerini üretir ancak insanlarda bu sadece normal kabul edilen meme bölgesinde olmalıdır. Fakat kadınların %0.4 ile %6'sı arasında normal olan 2 memeye ek, aksesuar yani fazlalık memeler üretilir. Bu durumun görüldüğü kadınların 3'te 2'si herhangi bir semptom göstermez ve sadece kilo aldığını düşünür. Ancak hastaların 3'te 1'inde özellikle de adet ve süt üretim dönemlerinde sorunlar yaşanabilir. Ayrıca kozmetik endişelerde sorun yaratabilir. Akademik çalışmalar ek meme oluşumlarının %67 civarının süt hattının göğüs veya karın tarafında kalan bölgelerinin oluştuğunu göstermektedir. Bunların da büyük bir kısmı vücudun sol tarafında ve meme altı bölgesinde gelişmektedir. Geri kalan kısmın %20'si koltuk altı bölgesinde oluşmaktadır. Geri kalan %13'lük kısım ise süt hattının herhangi bir noktasında oluşabilmektedir. Eğer bir ek meme süt hattı boyunca oluşmuyorsa bunlar meme taslağının göç sırasında hapsolmasının ürünüdür. Diğer canlılarda örneğin kedi ve köpeklerde bu hat boyunca birçok çift meme üretilir. İnsanlarda bunun 2 tane olması evrimsel süreçteki seçilim baskısı ile ilgilidir. Bu meme sayısı muhtemelen cinsel seçilimin bir ürünüdür ve üretilen yavruların sayısından etkilenmektedir. Çünkü çok yavru üreten türlerde beslenmesi gereken çok az var demektir. Bu da daha fazla ihtiyacı doğurur. İnsan harici hayvanlarda meme sayısı ve konumları. Bazı türlerdeki meme sayısını ve gövdedeki konumlanışını şöyle dizeleyebiliriz. Keçi, koyun, at ve gine domuzlarında göğüste 0, karında 0, kasıklarda 2 olmak üzere toplamda 2 meme olur. Büyükbaş hayvanlarda göğüste 0, karında 0, kasıklarda 4 olmak üzere toplam 4 tane bulunur. Kedilerde göğüste 2, karında 2, kasıklarda 4 olmak üzere toplamda 8 meme bulunur. Köpeklerde göğüste 4, karında 2, kasıklarda 2 veya 4 olmak üzere toplamda 8 ile 10 meme bulunur. Farelerde göğüste 6, karında 0, kasıklarda 4 olmak üzere toplamda 10 tane bulunur. Sıçanlarda göğüste 6, karında 2, kasıklarda 4 olmak üzere toplamda 12 tane bulunur. Domuzlarda göğüste 6, karında 6, kasıklarda 6 olmak üzere toplamda 18 tane bulunur. Fillerde göğüste 2, karında 0, kasıklarda 0 olmak üzere toplamda 2 tane bulunur. İnsanlarda süt hattı gebeliğin 7. haftasında oluşmaya başlar ve 8 ile 9. haftada göğüs üzerindeki normal bölgede meme ucu üretilir. Daha sonradan meme hattı duraklar ve körelir. Fakat kimi insanda bu körelme düzgün gerçekleşemez ve uzak kuzenlerimizde olduğu gibi fazlalık meme uçları üretilebilir. En eski memeli atalarımızda meme sayısı daha çok olduğu için bu atasal bir karakterin ortaya çıkması olarak düşünülebilir. Az önce de söz ettiğimiz gibi insanlarda ek meme uçları neredeyse her zaman süt hattı üzerinde oluşur. Fakat bu vakaların büyük çoğunluğunda üretilen ek meme uçları işlevsizdir. Birçok kişi bunların ben olduğunu sanar ve ömür boyunca fark etmeden yaşar. Erkek meme ucu ve kadın meme ucu. Neredeyse bütün memeli hayvanlarda hem erkekte hem de dişilerde meme ucu bulunur. İnsanlarda her iki cinsiyette de meme ucu cinsel uyarılmayı sağlamakta kullanabilmektedir. Ancak insan toplumlarında genelde sadece dişi meme ucu cinsel objeye dönüştürülmüştür. Örneğin internet üzerindeki birçok sitede çıplak erkek memesi yasak değilken çıplak kadın memesi yasaktır. Bilimsel bir amaca hizmet eden evrim ağacında böyle bir yasak söz konusu değildir. Ancak bu cinsel nesneleştirmenin dayanıksızlığını göstermek adına okurlarımızı aşağıdaki meme uçlarından hangilerinin erkek, hangilerinin kadınlara ait olduğunu tahmin etmeye davet etmekteyiz. Bu yazımızda insanlar da dahil birçok memeli hayvanın erkeklerinde neden meme uçları olduğuna ve bu uçlardan süt salgısı yapılıp yapılamayacağına bir bakış atacağız. Erkeklerin neden meme ucu bulunur? Her ne kadar birçok memeli türünün erkeklerinde meme uçları bulunsa da neredeyse hiçbir türde erkekler yavrunun beslenmesine katkı sağlamazlar. Bu durumda neden meme uçları bulunduğu sorusu evrimsel bir gizem gibi görünebilir. Ancak sorunun cevabı oldukça basittir. Biyolojik olarak erkek bedeninin özelleşmesini sağlayan Y kromozomunun üzerindeki 45 gen arasında en önemlisi SRY isimli bir gendir. Bu gen keseli ve plasentalı memeli hayvanların tamamında bulunur. Bu genin ürettiği proteine testis belirleyici faktör adı verilir ve bu protein kanguru gibi keseli memelilerde veya insan gibi plasentalı memeli hayvanlarda testis üretimini sağlar. Testis belirleyici faktörleri tetiklenen testisler hem sperm üretmeye başlar hem de salgıladıkları testosteron aracılığıyla sperm kanalının ve penisin oluşmasını hatta beynin dokusunun değişmesini sağlar. Bunun sonucunda erkek beyni erkeklerde de bulunsa bile kadınlarda çok daha aktif olan progesterona ve östrojene özellikle de östrodiol hormonlarına duyarsızlaşır. Yani tek bir genin faaliyeti bireyin fizyolojisini ve anatomisini adeta baştan yaratır. İşte Y kromozomu ile başlayan farklılaşma süreci erkeklerin neden meme ucu olduğu ile ilgili ilginç evrimsel soruya da cevap vermektedir. Anlattığımız erkek özelliklerinin farklılaşma sürecinin başlaması sperm ve yumurtanın birleşmesinden sonraki 6 ile 8. haftayı bulur. Yani ana rahminde embriyonun cinsiyeti belirine kadar aradan 1,5-2 ay geçmiş olur. Bu sırada embriyo müthiş bir mitoz sürecinden geçerek sürekli yeni hücreler oluşturur ve bu hücreler etraflarına saldıkları sinyallerle diğer hücrelerin farklılaşmasını tetikler. Böylece kromozomların farklı kısımları okunarak farklı yapılar üretilmeye başlar. Embriyolojik gelişimin ilk 8 haftasında embriyo hem dişi hem erkek üreme sistemlerinin öncüleri olan Müller ve Wolf kanallarına sahiptir. Döllenmeden hemen sonra eğer Y kromozomu varsa X kromozomu etkisizleştirilir. Eğer bireyde Y kromozomu yoksa Müller kanalı gelişir, bu durumda embriyo dişi olarak gelişir. 8. haftada Y kromozomundaki SRY geninden protein sentezine başlanır ve TDF proteini oluşur. Bu dönemde LDH hücreleri oluşur ve testosteron üretimine başlarlar. Testosteron, Müller kanalını baskılar ve Wolf kanalının gelişimini destekler. Wolf kanalı gelişerek erkek cinsel organlarını oluşturur. Testislerin iyice gelişmesi testosteron salgısını arttırır ve bu embriyonun erkek karakteri kazanmasını iyice hızlandırır. Testosteron hormonu ileride kas gelişimi, kıllanma, vücut yağının birikeceği bölgeler ve karakter özellikleri gibi konularda da çok önemli rol oynayacaktır. Öte yandan memeli hayvanlarda meme dokusunun oluşumu sadece 10. gün civarında yaşanır ve 4 ile 6. hafta arasında şekillenir. Yani 6 ile 8. haftada erkeklere ait özelliklerin belirlenmesine. O noktada cinsiyetin erkek mi yoksa dişi mi olacağı belli değildir. Dolayısıyla hem erkeklerde hem dişilerde meme dokusu ve meme ucu oluşur. Aslında diğer memelilerin erkeklerinde bu doku gelişim sırasında yok olabilir. Örneğin fare embriyolarında hem erkek hem de dişi embriyolarda gebeliğin çok erken döneminde 5 temel meme dokusu ucu oluşur. Ancak erkek farelerde bu doku birkaç gün içinde dejenere olmaya başlar. Öyle ki erkek fare embriyolarında meme tomurcukları tamamen yok olur. Geriye bir meme ucu bile kalmaz. İnsanlar gibi diğer memeli hayvanların erkeklerinde tomurcuğun küçük bir kısmı kalır ve yetişkin erkeklerde meme ucunu oluşturan da budur. Dişi fare embriyolarında meme tomurcukları varlığını sürdürür ve meme gelişimi yetişkin dişi farelerde hem meme uçlarını hem de fonksiyonel süt üreten dokuya dönüşecek iç yapılar oluşmaya devam eder. Görünen o ki PTHRP isimli bir protein hem dişilerde meme ucu oluşumunu pekiştirmekte hem de erkeklerde meme ucu körelmesini sağlamaktadır. Buradan da görülebileceği gibi bu sorunun tek açıklaması evrim teorisiyle verilebilir. Çünkü dişilerle erkeklerin de geçmişte birbirlerinden ayrıldıkları bir nokta vardır ve o nokta bilindiği kadarıyla tek hücreli prokaryotlarla başlamıştır. Yüzlerce milyon yılda ayrışmış ve çok hücreli ökaryotlarda özel uzuvlara dönüşmüştür. Yeni doğan bebeklerde cinsiyetten bağımsız olarak meme uçları çok benzer bir görünüme sahiptir. Ancak ergenlik çağına gerilmesiyle salgılanmaya başlayan hormonların etkisi altında bu görünüm değişmeye başlar. Her iki cinsiyette de ergenlikle birlikte meme dokusu büyümeye başlar. Ancak kadınlarda erkeklerden çok daha fazla büyür. Buna karşılık ergenlikle birlikte erkeklerin süt kanalları daralarak küçülür. Kadınlarınki ise genişleyerek gerileşir ve yapısal olarak değişir. Ergenlik çağındaki erkek çocuklarında da meme ucu uyarılabilir yapıdadır. Hatta bir yere çarpınca ya da sıkıştırınca acı verir. Yetişkin erkeklerin ise %50'sinde meme ucu da kadınlardaki gibi erojendir, yani cinsel olarak uyarılabilir. Erkeklerde meme dokusu özellikle hormonal bozukluğu olanlarda sorun yaratabilir. Benzer şekilde uzun süre steroid kullanan sporcuların testislerinde distrofi görülür. Testis kanda gereğinden fazla testosteron bulunduğu için salgı üretemez ve küçülür. Testosteron serum seviyesi yüksek olduğunda bir kısmı aromataz enzimi aracılığıyla estrona dönüştürülür. Estron...
İşte o anlar için yanınızdayız. Hayata değer katmak için buradayız. Memorial Göztepe hizmetinizde.
Estrojen hormonlarından birisidir. Bu hormon göğüs dokusunu etkileyerek meme iyileşmesine yol açar. Evrimsel ve genetik olarak erkeklerin süt üretecek biçimde seçilmemiş olmasından ötürü erkek memesinin fonksiyon potansiyeli genellikle pratik bir işleve dönüşememektedir. Bunun sebeplerinden biri ergenlik sırasında kadınlarda oksitosin ve prolaktin seviyeleri artarken erkeklerde bunun olmamasıdır. Dolayısıyla erkekler kadın meme dokusunun ergenlikte geçirdiği değişimlerden geçmemektedir. Örneğin kadınların kanında erkeklerinkinden %30 civarında daha fazla prolaktin bulunur. Gebelikte ise bu oran 10 kat artmaktadır. Buna bağlı olarak ergenlikte kadınların süt bezi kanalları dallanıp budaklanırken erkeklerinki genellikle küçülmektedir. Ama bu meme uçları tamamen işlevini yitirmez ve uyarıldıklarında tekrar genişleyebilir. Yapılan bir incelemeye göre erkeklerin meme uçları kadınlarınkinden %36 civarında daha küçüktür ve kadınlarda meme ucu alanı ve büyüklüğü konusunda daha geniş bir çeşitlilik vardır. Meme uçlarının varlığının evrimsel analizi. Yukarıdaki anlatımdan da görüleceği üzere erkek memelerinin var olmasının temel sebepleri evrimsel sürecin mükemmel olamayışından, evrimsel süreçte yapılacak değişimlerin çizim tahtasına geri dönülerek sıfırdan var edilememesinden, evrimin yalnızca elinde var olan malzemeyi kullanabiliyor olmasından ötürüdür. Konuya biraz daha derinlemesine girecek olursak ve evrimsel biyoloji açısından ele alacak olursak, bilindiği üzere her insan bebeği diğer eşeyli üreyen her canlı gibi anne ve babasından gelen genlerin birer kopyasına sahiptir. Dolayısıyla yavru, anne babasının genetik bir kombinasyon olarak dünyaya gelir. Özellikleri de buna göre ortaya çıkar. Dolayısıyla genetik açıdan bakacak olursak yukarıdaki soru ters sorulmaktadır ve doğrusu şöyle olmalıdır. Erkeklerle kadınlar nasıl genetik olarak birbirlerinden ayrıştılar? Aslında bu sorunun cevabını başka yazılarımızda ele aldık. Dolayısıyla burada detayına girmeyeceğiz. Ancak kısaca özetlemek gerekirse, erkek ve dişinin arasındaki fiziksel farkların en ciddi sorumlusunun şüphesiz cinsel seçilim olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine burada bir soru işareti doğar. Eğer karşı cinsiyetler farklı özellikler konusunda birbirlerini seçiyorlarsa, bu farklı karakterler evrimsel süreçte nasıl ortaya çıkmıştır? Bu sorunun cevabı da çok zor değildir. Çünkü günlük yaşantımızda bu olayın gerçekleşmesine genetik bilimciler sıklıkla rastlarlar. Genetik çözünme. Bu olayda normalde genetik olarak iki cinsiyette de aynı fiziksel özelliği yaratan genler, kromozomların yanallaşması ve nesiller içerisinde özelleşmesi sonucunda yavaş yavaş birbirlerinden bağımsız ve farklı hale gelirler. Yani örneğin bir kuşun erkeği de dişisi de aynı özelliklere sahipken, sadece evrimsel biyolojiyle açıklanabilir bir şekilde nesiller içerisinde genlerin cinsiyetlere ait kromozomlar üzerinde birbirlerinden bağımsız farklılaşması sonucunda genetik sürüklenme gibi mekanizmalarla bağımsız hale gelebilirler. Bu genetik farklılaşma çok kısa sürede fiziksel değişimler yaratır ve böylece karşı cinsiyetine alışık olmadığı fiziksel nitelikler kazanılır. Eğer ki bu fiziksel nitelikler uyum başarısı yani fitness ile ilişkilik içerisinde ise ki genelde böyledir, o zaman cinsel seçilim hızlı işlemeye başlayacak ve en doğru seçimleri yapabilen bireyler avantajlı konuma geçeceklerdir. Böylece cinsiyetler arası farklılaşma da nesiller içerisinde artacaktır. Bu genetik farklılaşmanın en temel sebebi daha önce de belirttiğimiz gibi cinsiyet kromozomları üzerindeki niteliklerin farklı çevresel baskılar altında seçilmesiyle doğrudan ilişkilidir ve bu genlerin birbirinden ne kadar farklılaşacağını bu çevresel baskıların seçilimsel niteliği belirler. İşte bu cinsel farklılaşmanın olmadığı durumlarda genellikle şu iki koşuldan biri ya da ikisi geçerlidir. 1. Eğer eldeki bir özellik erkekte de dişte de bulunuyorsa ve bu özellik üzerinde hiçbir seçilim baskısı yoksa iki cinsiyette de farklılaşma gözükmez. 2. Eğer cinsel farklılaşma bir cinsiyet için önem arz ettiyse ve diğeri için önemsizse yani seçilim baskısı yoksa önemsiz olan cinsiyette cinsel farklılaşma gözükmez. Meme uçlarında gördüğümüz durum da tam bu ikincisidir. Memelilerin evriminde süt bezlerinin gelişimi iki cinsiyette de belirli miktarda olmuştur ve ter bezlerinin farklılaşması ve özelleşmesiyle edinilmiştir. Süt bezlerinin tek görevi yavruyu emzirmek değildir. Aynı zamanda cinsel ve gelişimsel birçok aktivitede rol oynamaktadır. Örneğin yapılan araştırmalar ilkin süt bezi salgılarının yavruların nemli ve korunmalı kalmasını sağlamak üzere bir tip özel ter salgısı olduğunu ileri sürmektedir. Yani süt bezlerinden salgılanan ürün ilkin zamanlarda yavrular tarafından içilmiyor, adeta üzerlerine salgılanıyordu. Ayrıca ter bezlerinin farklılaşması sırasında süt bezlerinin edindiği özelliklerin yavruların ebeveynleriyle daha yakın ilişki kurmaya başarmasını sağladığı düşünülüyor. Yani bir zamanlar erkeklerin süt bezleri de salgı yapmaya yaramış olabilir. Ancak daha net bir açıklama şu şekilde yapılır. Dişilerde farklılaşan süt bezlerinin genetik özellikleri nesiller içerisinde erkek dişi ayrımı yapılmaksızın gelecek nesillere aktarıldı. Fakat dişilerin genellikle memelilerde yavrularıyla daha fazla ilgilenmesinden dolayı bu açıklamalarımız dahilinde özelleştiği için onlarda süt bezleri ve meme oluşumu gerçekleşti. Erkeklerde ise ter bezlerinden evrimleşen ve annelerinden edindikleri bu yapı köreldi ama asla tamamen kaybolmadı. Günümüzde erkek memesinin işe yararlığı ile ilgili birkaç veri olmakla birlikte bu yapıya işlevsel demek gerçekten çok zor. Çünkü erkeklerde bu memelerden üretilen salgılar gerçekten aşırı sınırlı ve fizyolojide pek bir etkiye sebep olacak güce sahip değil. Ancak üzerinde körelmesine yönelik çok ciddi baskının bulunmamasından dolayı da halen erkeklerde de bulunuyor. Ama asla kadınlardaki gibi gelişmiyor. Süt bezlerinin evrimi ile ilgili daha detaylı açıklamalar için süt bezlerinin evrimi ve memeli evrimi üzerindeki etkileri başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. Genellikle erkek memesi balinaların arka bacak kemiği kalıntılarına benzetilebilir. Balinaların evriminde arka bacakların tamamen yitirilmesi sonucu halen vücutlarında tamamen yok olmamış ama kalıbın tam anlamıyla hiçbir işe yaramayan kemikler bulunmaktadır. Bu kemikler ne fazla enerji tüketir hatta neredeyse hiç tüketmez ne de canlıya bir dezavantaj sağlar. Dolayısıyla yine evrimsel sürecin mükemmel olmayışından ötürü en azından şimdilik tamamen yok olmamışlardır. Bu konu dünyaca ünlü evrimsel biyologlar olan Stephen Jay Gould ve Richard Levantin'in yayınladıkları makalelerle daha netleşmiştir. Gould ve arkadaşları bu makalelerde her özelliğin adaptif bir seçilme olmak zorunda olmadığını, kimi zaman geçmişte işe yaradığı için edinilen bir karakterin günümüze kadar sürüklenerek geldiği konusunu açıkça ortaya koymuş ve her şeyin adaptasyonlardan ibaret olmadığını, kimi zaman bazı özelliklerin diğerleriyle birlikte sürüklendiğini, dolayısıyla hiçbir fayda sağlamasalar bile bireylerde ve nesillerde ortaya çıkabileceğini ispatlamışlardır. Ve Gould, erkeklerin neden memocu bulunduğu ile ilgili soruya şöyle cevap verir. Çünkü kadınların bulunmaktadır. Erkeklerle dişilerin üreme sistemlerindeki benzerlikler nelerdir? Her ne kadar yukarıda bu iki cinsiyetin eşeysel farklarından bahsetmiş olsak da aslında erkeklerin ve dişilerin üreme sistemleri birbirine oldukça benzer. Bu da bize yaptığımız evrimsel biyoloji açıklamalarının gerçeği ne kadar yansıttığını göstermektedir. İlk olarak iki cinsiyetin üreme sistemlerinin en temel benzerliği, ikisinin de tıpatıp aynı dokunun farklılaşmasına ulaşmasıdır. Dolayısıyla iki cinsiyetin üreme sistemlerini oluşturan hücrelerin de ilk inanları aynıdır. Sadece farklı kimyasalların etkisi altında farklı yönlere farklılaşırlar. Bu şekilde olan dokulara histolojik olarak homolog yapılar demekteyiz. Sistemler arasında ikincil benzerlik, iki cinsiyetinde gonad adını verdiğimiz üreme hücrelerini üreten özelleşmiş yapıların bulunmasıdır. Son olarak en tipik bir diğer benzerlik, iki sistemin de ergenlik dönemine kadar tam olarak aktive olamamasıdır. Dolayısıyla gelişimsel açıdan bakıldığında, doğumdan sonra üreme sisteminin gelişimi hızla devam eder ve aktif faza gelene kadar ondan fazla yıl geçmesi gerekir. Bu konuda verebileceğimiz son bir bilgi, genelde halk arasında konu hakkında cahil kişilerin geliştirdiği bir mittir. Vajina üzerine bulunan klitoris aslında az gelişmiş bir penistir derler. Bu tamamen yanlış bir açıklamadır. Klitoris ve penis histolojik olarak homologdur ancak penisle klitoris arasında bunun haricinde herhangi bir benzeşim yapmak doğru değildir. Her ne kadar şişkin bir klitoris görsel olarak bir penise benzetilse de. Hatta antik hikayelerde bu şekilde klitoris aşırı şişmiş kadınların erkek olduğuna şüphelenildiği bahsedilir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Şişkin klitoris sadece bir varyasyondur ve herhangi bir anlam ifade etmez. Süt üretimi. Erkek memesi süt üretebilir mi? Fonksiyonel olarak bir erkeğin meme dokusu ve meme uçları da kadınlarınkinden farksızdır ve süt üretebilir. Hatta yapılan bir çalışmada erkek sütü ile kadın sütü incelenmiş, erkek sütünün yeni doğum yapmış olan bir kadının ürettiği ve en hayati memeli süt olarak görülen kolostrum ile aynı besleyicilik aralığında olduğu görülmüştür. Laktasyon, insan gibi memeli hayvan türlerinin dişilerinin yavrularını beslemek amacıyla süt bezlerinden salgıladıkları memeli sütünü vücut dışında akıtmalarına verilen isimdir. Tanım gereği laktasyon sadece dişiler için verilmiştir. Öte yandan halk arasında varsayılanın aksine insanla dahil bazı memeli türlerinde erkeklerin meme uçlarının da yavrular için besleyici olan biçimde süt üretebileceği bilinir. Kimi zaman erkek laktasyonu olarak adlandırılabilen bu kontrolsüz süt sızmasına olayına tıpta erkek galaktoresi adı verilir. Örneğin dayak meyve yarasalarının, Bismarck maskeli uçan tilkilerinin, evcil keçiler ve gine domuzlarının erkekleri de dişileri gibi süt üreterek yavrularını besleyebilirler. Örneğin 20. yüzyılın ortalarında bir antipsikotik ilaç olarak üretilen torazin, hipofiz bezini etkileyerek aşırı prolaktin üretimine neden olmuştur ve gerçekten de erkeklerde süt üretimini tetiklemiştir. Benzer şekilde hipofize bastıran tümörler de buna yol açabilir. Ayrıca anne sütüyle beslenen yeni doğmuş bebekler, anne sütünden bol miktarda prolaktin de aldıkları için meme uçları kabarabilmektedir ve sanki bir süt üretecekmişçesine beyazlaşabilmektedir. Bazı uzmanların iddiasına göre kadınlarda olduğu gibi sadece meme ucunun stimüle edilmesi bile erkeklerde prolaktin sıçramasına ve nihayetinde süt üretimine yol açabilir. Ama bu biraz daha tartışmalı bir konudur ve deneysel olarak istikrarlı bir şekilde doğrulanabilmiş değildir. Bu yazıya katkılarından ötürü Sayın Bilgehan Benge teşekkür ederiz.
İşte o anlar için yanınızdayız. Hayata değer katmak için buradayız. Memorial Göztepe hizmetinizde.